Ayrım 8.
Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki İngiliz kuvvetleri bir kat daha artırıldı. General Miller Konya'ya geldi. Konya valisi Cemal Bey ve Ankara valisi Muhittin Paşa karşı koymaya çekiniyorlar. Yeni Kastamonu valisi Ali Rıza Bey de tıpkı Cemal Bey türünden bir adammış. Pek sayın arkadaşların böyle durumlar karşısında şiddete davranma taraflısı olduklarını bildiğimden hemen sert tedbirler alınmasını Fuat Paşa'dan rica etmiştim. Fuat Paşa da kongrenin kendisine olan güvenine dayanarak kongre adına gereken tebligat ve teşebbüslerde bulunmuştur. Bu davranış tarzının yüce yetinice kabul edilmesini rica ediyor. Fuat Paşa valilere sert uyarılarda bulunuyor. Bölgelere yüksek rütbeli subaylardan milli komutanlar tayin ediyor ve bu komutanlara millet adına her türlü yetki verilmiştir diyor. Kongre teklifi kabul etti. Bundan sonra ben açıklamalara şöyle devam ettim. Buraya Galip Bey adında bir vali tayin edilmiş geliyormuş. Ancak bunun Harput valisi Galip Bey mi yoksa Trabzon valisi Mehmet Galip Bey mi olduğu anlaşılamadı. Fakat biz başka bir bilgi elde ettik. Mr. Noble adında bir İngiliz binbaşısı Bedirhanlılardan Kamuran Celadet ve Cemil Beylerle birlikte yanında 15 kadar Kürt atlısı olduğu halde Malatya'ya gelmiş ve mutasarrıf Bedirhanlı Halil Bey tarafından karşılanmışlardır. Harput valisi de görünüşte bir posta hırsızının peşine düşme bahanesiyle otomobille Malatya'ya gelmiştir. Bu maksatla bunlara Adıyaman'daki müfreze de verilmiştir. Maksatlarının Kürtleri Kürdistan kurulacağı vaadiyle aleyhimize çevirerek bize karşı suikast yapılmasına yöneltmek olduğu anlaşılmış ve karşı tedbirlere de başvurulmuştur. Diyelim ki valiyi ve diğerlerini tutuklatmak istiyoruz. Malatya mutasarrıfı da Kürt aşiretlerini Malatya'ya çağırmıştır. Bu durum üzerine 13. Kolordu bölgesinde faaliyete geçtik. Gereken tedbirler alınmıştır. Yarın akşam Harput'tan gönderecek bir askeri birlik bozguncuları tepeleyecektir. Buradaki Kolordu komutanı da gereken tedbirleri almıştır. Malatya'ya ve öteki yerlere de gereken emirler verilmiştir. Efendiler, Sivas Kongresi'nin hemen hemen bütün toplantı süresince sinirlere gerginlik verecek nitelikte haberler almaktan geri kalmıyordum. Ancak aldığım bütün bilgileri olduğu gibi kongre heyetine sunmakta yarardan çok sakınca buluyordum. Gördünüz ki şimdi açıkladığım üzere gerçekten tehlikeli sayılabilecek nitelikte olan Ali Galip meselesinden de söz ederken ihtiyatlı bir dil kullanmayı tercih etmiştim. Bence en önemli mesele her türlü güçlük ve tehlikelere rağmen Sivas Kongresi'nin sonucu ulaşan kararlarla görüşmelerini bir an önce tamamlamış olmak ve alınan bu kararları memlekette uygulamaya girişmekti. Bu isteğim yerine geldi. Bütün memleket içine alan Milli Teşkilat Tüzüğü'nün ve Genel Kongre Bildirisi'nin hemen bastırılarak her yere dağıtılması yoluna gidildi. Ancak beklenenlerin dışında yeni olaylar karşısında kalındığından kongre sona erdiği halde kongre üyelerinin yeni gelişmeler kendini gösterinceye kadar Sivas'ta kalmalarını uygun gördüm ve gerekirse daha etkili olağanüstü bir kongre toplamak için de hazırlık yaptım. Ali Galip'in kaçması üzerine kongre üyelerini Sivas'ta bekletmekten vazgeçildiği gibi Ferit Paşa kabinesinin düşmesi üzerine olağanüstü kongre toplanmasına da gerek görülmedi. Ali Galip olayı. Şimdi efendiler, milli mücadele tarihimizde önemli bir olay durumunda olan Ali Galip konusu üzerinde biraz açıklamalı bilgi vereyim. Efendiler, daha Temmuz başında Erzurum'da bulunduğum sıralarda Celadet ve Kamuran Ali adlarında iki şahsın yabancılar tarafından bol parayla İstanbul'dan Kürdistan'a gönderileceği, bunların yıkıcı propaganda ve aleyhte kışkırtıcılık yapmakla görevlendirildikleri, bir iki gün içinde hareket etmiş ve edecek oldukları haberi alındı. Bu haber üzerinde bunların dağdağıya meydan verilmeden gözetlenerek yakalanmaları gereğini 3 Temmuz tarihinde Diyarbakır'da 13. Kolordu Komutanı'na ayrıca Kurmay Başkanı Halit Bey'e ve Canik Mutasarrıfı'na bildirdim. 20 Ağustos'ta 13. Kolordu Komutanı'na verdiğim emirde adı geçen kimselerin İstanbul'dan hareket ettiklerinin bildirildiğini ve alınacak tedbirler arasında özellikle Mardin İstasyonu'nun sıkı bir kontrol altında tutulmasının uygun olacağını yazdım. Sivas Kongresi'nin ikinci günü yani 6 Eylül tarihinde Bedirhanlı ailesinden Celadet ve Kamuran'la Diyarbakırlı Cemil Paşazade Ekrem adlarında 3 şahsın yanlarında vaktiyle Diyarbakır ilinde aleyhimizde propaganda yapan bir yabancı subay bulunduğu halde silahlı Kürtlerin koruyuculuğunda Elbistan ve Akçadağ üzerinden Malatya'ya geldikleri, orada mutasarrıf ve belediye başkanı tarafından karşılandıkları 13. Kolordu'nun yazısından anlaşılıyor. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın 3. Kolordu Komutanlığı'na bununla ilgili olarak gönderdiği 6 Eylül 1919 tarih ve 529 sayılı şifresinde verilen bilgide, yabancı subayın Türk, Kürt ve Ermeni nüfusunu incelemek üzere İstanbul hükümetinin izniyle dolaştığını söyledikleri, Malatya'da bulunan süvari alayının mevcudunun azlığı yüzünden bunları tutuklamaya cesaret edemediği, bununla birlikte hemen tutuklanmaları için İstanbul'a başvurulduğu 13. Kolordu'dan bildirilmiştir. Bu adamların ne maksatla hangi görevle nereleri gezecekleri konusunda bildiklerini Harput valisinden sordum denilmekteydi. Harput valisi Ali Galip Bey'dir. Bu adamların ne maksatla geldiklerini 3 Temmuz tarihinden beri bilmekteyiz. 5-10 silahlı Kürt'e karşı bir süvari alayının mevcudu az görülmüş, tutuklanmalarına cesaret edilmemiş, asıl hayret verici olan husus bunların tutuklanması için İstanbul'a başvurulmuş olduğu haberidir. Bu küçük ve önemsiz gibi görünen noktaları o zamanki durum değerlendirmesinde dikkate değer anlayış ve zihniyet farklarının bulunduğunu göstermesi bakımından kaydediyorum. Diyarbakır'da 13. Kolordu Komutanı'nın tutumu şüpheli görüldüğünden doğrudan doğruya bu kolordunun kurmay başkanına 3. Kolordu Komutanı'nın imzasıyla 1 Eylül 1919 tarihinde yazılan kişiye özel şifrede Vali Galip, Malatya Mutasarrıfı Halil, Kamuran, Celadet ve Ekrem Beylerle beraber İngiliz binbaşısına mutlaka yakalanıp Sivas'a gönderilmeleri için Elazığ'da bulunan 15. Alay Komutanı İlyas Bey'in kendi komutasında 60 kadar atlı ve katırlı askerden oluşan bir müfrezenin en geç 9 Eylül'de Harput'tan Malatya hareketiyle ilgili olarak ve işin kestirmeden bitirilmesi bakımından doğrudan doğruya tebligat yapıldığı bildirildi ve müfrezenin hemen hareketinin sağlanması rica edildi. 8 Eylül'de Sivas'tan da bir otomobille bazı subayların gönderileceği bilgisi verildi. Diyarbakır'dan Kurmay Başkanı'nın 7-8 Eylül 1919 tarihiyle bana gönderdiği şifrede şöyle deniyordu. Tutuklamayla ilgili isteği öğrendim. Bu hususta komutan beyin emir vereceğini hiç sanmıyorum. Çünkü askeri özelliklerini biliyorum. Tarafımdan yapılacak tebligatı ise yerine getirmekten çekinirler. Bu konuda İstanbul'la haberleşmekteyiz. Bu duruma göre ne yapılması gerekeceğinin tayini yüksek kararınıza bağlıdır. Şifre kaleminin 357 sayısıyla arz edilmiştir. 13. Kolordu Kurmay Başkanı Halit. Elazığ'daki alay komutanı İlyas Bey'den 13. Kolordu komutanının emrine cevap olarak gelen 8 Eylül tarihli telgrafta da Kolordu'dan aldığım emir üzerine hareketim geri bırakılmıştır. Kolordu'nun izni olmadan buradan hareket etmekliğim uygun düşmeyeceğinden hareket emrinin Kolordu'dan bildirilmesine lütfen yardımcı olunuz denilmekteydi. Halit Bey'e hemen verdiğim cevap aynen şuydu. 7-8-9-1919. Malum şahısların alçaklıkları ortaya çıkmıştır. İstanbul hükümeti bu alçaklığa ortaktır. Oradan emir vermek, vakit geçirmemek gerekir. Komutanın kararsızlığa düşeceğine ihtimal veriyorsanız, zatıaliniz tarafımızdan Elazığ ve Malatya'daki alay komutanlarına yapılmış olan tebligatımızın uygulamasını bildiriniz. Gerçekten lüzum varsa, komutayı uygun gördüğünüz tümen komutanlarından biri üzerine alsın. Ağırdan alma zamanı geçmiştir. Yapılanlarla ilgili cevabınızı bekliyoruz kardeşim Mustafa Kemal. Alay komutanı İlyas Bey'e de aynı tarihte bizzat şu emri verdim. Malum şahısların hainlikleri ortaya çıkmıştır. İstanbul'daki merkezi hükümette bunların hainliğine ortaktır. Kolordunuz komutanı bu konuda izin istemiş ve cevap alamamış olabilir. Bu bakımdan bu meselenin çözüme bağlanmasını zatıalinizden beklerim. Cevabınızı bekliyorum efendim. Malatya'da bu işi hallettikten sonra gerekirse Sivas'ta bize katılırsınız. Mustafa Kemal şifre dışındaki imzada 3. Kolordu Kurmay Başkanı Zeki Bey'indi. Malatya'da bulunan 12. Süvari Alayı Komutanı'nı da 7-8 Eylül gecesi bizzat telgraf başına çağırmış ve görüşmekteydim. Alay Komutanı Cemal Bey'den durumu ve kuvveti hakkında bilgi aldım. Gelenlerin yanlarındaki silahlı Kürtlerle beraber 15-20 kişi kadar olduğunu, alayın da merkezde ancak o kadar kuvveti bulunduğunu söyledi. Ben bu kuvveti yeterli gördüm. Hatta süvari ve topçu alayının yalnız süvarileri yeterli olabilirdi. Ne var ki özel durumu ve maneviyatını anlamak istiyordum. Bunun üzerine telgraf konuşması şöyle geçti. Ben Vali Galip Bey, İngiliz binbaşısı, Kamuran, Celadet ve Ekrem Beylerin hep birlikte ustalıklı bir tertiple bu gece yakalanarak Sivas'a gönderilmeleri zaruridir. Durumunuz bunu yapmaya elverişli midir? Size buradan ve Harput'tan yardım yetiştirilecektir. Cemal Bey, valiyi de beraber mi? Ben, özellikle evet. Cemal Bey, arz ettiğim üzere durum ve kuvvetin buna elverişli değildir. Kamuran, Celadet ve Ekrem Beylerin yakalanmaları hakkında 13. Kolordu Komutanı ile haberleşme yapıldı. Sonunda durumun nezaketi dolayısıyla şimdilik tutuklanmalarının uygun olamayacağı hakkında emir de çıkmıştır dedi. Artık bu zatın daha çok üzerine varılamazdı. Kendilerini hissettirmeden sıkı bir şekilde göz hapsinde bulundurunuz. Kolordunuzdan emir gelecektir. Hareket ederlerse ne tarafa doğru gittiklerini ve hangi vasıtayla hareket ettiklerini hemen bildiriniz talimatını vermekle yetindi. 8 Eylül günü Cemal Bey'den şifreyle malum şahısların hala orada olup olmadıklarını ve göz hapsinde tutmak için alınan tedbirlerin güvenirlik derecesini sordum ve kendisine günde 2 defa rapor vermesini emrettim. Halit Bey'e yazdığım telgrafa ertesi günü 8 Eylül 1919 aldığım cevapta Elazığ'daki alay komutanı İlyas Bey'e emir verildiği bildiriliyor ve bu emrin bir kopyası veriliyordu. Kolordu Komutanı Cevdet Bey de İlyas Bey'in 52 katırlı asker ve 2 makineli tüfekle 9 Eylül sabahı hareket ettiğini ve 10 Eylül akşamı Malatya'da bulunacağını bildirdi. 9 Eylül tarihli bir şifresinde karşı koruma hareketlerinin yoğun olduğu bir çevrede daha fazla faaliyet göstermemek hususunda kendisini mazur göreceğimi de söylüyordu. 9 Eylül'de İlyasbil müfrezesinden başka Azizye'den 2 süvari bölüğü, Silenik'ten Malatya'daki alaya bağlı bir bölük de Malatya'ya gönderildi. Vali Ali Galip'in ve Bedirhanlılarla Cemil Paşazade'nin yaptıkları propagandanın etkisini kaldırmak için Elazığ ve Dersim bölgesiyle ilişkisi olduğunu bildiğim ve Kemah'ta bulunan Halet Bey'e eski milletvekili 9 Eylül'de Elazığ'a hareket etmesini ve Haydar Bey'le bağlantı kurmasını yazdım. Ayın sonuna doğru oraya vardı. Van valisi bulunan Haydar Bey de Elazığ valiliği görevine başlamak üzere Erzurum'dan yola çıkarılmıştır. Haydar Bey 15. Kolordu'ya bağlı olup Mama Hatun'da bulunan bir süvari alayı ile de bağlantı kurarak gereğinde bu alayı Malatya'ya doğru harekete geçirecekti. Otomobille bazı subayların da Malatya'ya gönderileceği konusunda bir kayıt vardı. Gerçekten de arkadaşlarımızdan Recep Zühtü Bey görünüşte 3. Kolordu yaveri sıfatıyla ve benden aldığı özel talimatla yanında başkaları da olduğu halde 9 Eylül'de otomobille Malatya'ya hareket etti. Maalesef bindiği otomobil yolların bozuk ve çamurlu olması yüzünden Kangal'da kırılmış ve tam zamanında Malatya'ya yetişememişti. Kangal'dan sonra kah araba ve kah hayvanla gece gündüz yol alarak Sivas'tan hareketinin 4. günü öğleden sonra Malatya'ya varabilmişti. Recep Zühtü Bey'in verdiği raporlar durumun aydınlanmasında çok yararlı olmuştu. Efendiler, 10 Eylül günü geç vakit şu telgrafı aldık. Kişiye özel, Malatya 10-9-1919 hiç durmayacaktır. Sivas'ta 3. Kolordu Komutanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne özel. 1. 10-9-1919 saat 14'te olaysız olarak Malatya'ya varılmıştır. 2. Malum şahısların hepsinin de maalesef Kahta'ya doğru kaçtıkları etraflı bilginin daha sonra sunulacağı arz olunur. 15. Alay Komutanı İlyas. Aynı günde fakat İlyas Bey'in telgrafından sonra da şu telgrafı alıyoruz. Çok ivedi. Malatya'dan. 10-9-1919. Sivas 3. Kolordu Komutanlığı'na, Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ne. 1. Harput valisi ve Malatya mutasarrıfı, İngiliz binbaşısı ve yardakçıları olan malum kimseler, 15. alayın Elazığ'dan hareketini ve kendilerine tutuklanacaklarını haber alır almaz, bu sabah erkenden kaçmışlardır. Bunların Kahta'daki Bedir Ağa'nın yanına gittikleri ve oradan alacakları Kürtlerle burayı basmaya girecekleri söyleniyor. 2. Herhangi bir kötülüğe yeltendikleri takdirde bunlar ve Bedir Ağa aşireti hakkında kovuşturma yapılması için Kolordu'dan emir alınmıştır, izlerinde gidilmektedir, sonuç ayrıca arz edilecektir. 3. 15. Alay Komutanı'nın emrindeki kuvvetle bugün saat 14'te Malatya'ya geldikleri arz olunur. 12. Süvari Alay Komutanı Binbaşı Cemal. Aynı tarihte yazılmış olan bu iki telgraf yan yana getirilerek incelenirse dikkate değer bazı noktaların göze çarpmamasına imkan yoktur. Süvari Alay Komutanı Cemal Bey tarafımızdan aldığı talimat üzerine malum şahısları sıkı ve güvenli bir şekilde göz hapsinde bulunduracak ve günde iki defa rapor verecekti. Adı geçen kimseler 10 Eylül günü sabah erkenden kaçtıkları halde Cemal Bey bu bilgiyi ancak İlyas Bey'in müfrezesinin gelişinden ve İlyas Bey'in de raporundan sonra bildiriyor. Cemal Bey kaçakların İlyas Bey'in müfrezesinin Elazığ'dan hareketini haber aldıklarını söylüyor. Oysa telgrafhane Cemal Bey'in gözetimi altındaydı. Sonra kaçakların Kürtleri toplayıp Malatya'yı basacaklarını söylendiğini de ekliyor. Bu noktalar Süvari Alay Komutanı hakkında şüphe ve kararsızlık uyandırmaktadır. Daha sonra alınan bilgilerden anlaşıldı ki Ali Galip ve arkadaşlarına 9 Eylül akşamı haber getirilmiş. Ali Galip geceyi uyumadan hükümet dairesinde geçirmiştir. 10 Eylül'de yanlarında götürmek üzere 6000 lira sayıp bir kenara koyuyorlar ve kasaya konmak üzere de şu senedi yazıyorlar. Mustafa Kemal Paşa ve adamlarının ortadan kaldırılması masraflarını karşılamak üzere bunun ilgili emre uyularak 6000 lira alınmıştır. 10 Eylül 1919 Halil Rahmi Ali Galip. İlyas Bey müfrezesinin Malatya'ya yaklaşmakta olduğunun anlaşıldığı bir sırada Süvari Alay Komutanı subaylara mutasarrıfın evine hedef gösteriyor. Mutasarrıfın evini sarıyorlar. Telefon tellerini kesiyorlar ve evi basıyorlar. Bu hareketin başladığını sezen Halil Bey'in ailesi hükümet dairesine haber veriyor. Hükümette para almakla meşgul olan vali, mutasarrıf ve arkadaşları durumdan haberdar olur olmaz korku ve telaşla her şeyi unutup ayırdıkları parayı ve yazdıkları senedi de olduğu gibi bırakıyorlar. Yanlarındaki adamlarıyla birlikte hazır bulunan atlarına binerek kaçıyorlar. Süvari Alay Komutanı'nın ve Topçu Alay Komutanı'nın valinin gece hükümet dairesinde geçirmekte olduğunu bilmedikleri kabul edilemez. Mutasarrıftan çok valinin yakalanmasının önemli olduğu da çıktı. O halde malum kişilerin kaçmasına göz yumulduğu bir gerçektir. En basit bir yorumla malum kimselerin yanlarındaki 5-10 silahlı jandarma ve Kürt'le çatışmaktan büyük fenalık çıkabileceği kuruntusu Malatya'dakileri dolaylı yoldan tedbir almaya yöneltmiş ve onlara bu şahısları ürküterek kaçırma yolunu benimsetmiştir denebilir. 10 Eylül'de İlyas Bey'e verdiğim talimatta belirttiğim başlıca noktalar. 1. kaçakların süratle yakalanmaları. 2. Kürtlük akımına asla elverişli bir ortam bırakılmaması. 3. Malatya'da mutasarrıflı jandarma komutanı Tevfik Bey'in üzerine alması. Uygun, namuslu ve vatansever bir zatın da Harput'ta hemen valilik makamına getirilmesi. 4. Malatya ve Harput'taki hükümet kuvvetlerini tamamen ele alarak vatan ve millet aleyhine hiçbir harekete meydan verilmemesi. 5. Kaçakları uyanların amansızca ve merhametsizce yok edileceğinin ilanı ve namuslu halkın gerçek durumundan haberdar edilmesi. 6. Milli varlığımızı tehlikeye sokacak olan yabancıların askerlerine de karşı konulacağının belirtilmesi ve gerekli düzen ve tedbirlerin alındığının bildirilmesinden ibarettir. Efendiler, kaçakların yakındaki veya çevredeki aşiretlerden bir takım Kürtleri toplayabileceklerini, hatta Maraş'ta bulunan yabancı kuvvetlerden bile yararlanabileceklerini kesin gibi kabul etmek lazım geliyordu. Onun için de alınmış olan tedbirleri ve bu işe ayrılmış olan kuvvetleri güçlendirmek gerekiyordu. Bu maksatla Sivas'tan Malatya'ya 9 Eylül akşamı bir katırlı müfreze daha gönderildiği gibi 3. kolordu elden geldiği kadar kuvvetlerini güneye indirecek, 13. kolordu takip işini yüklenecek ve hainlere kıpırdayacak bir fırsat vermemek için pek etkili olmak gerektiğinden Mama Hatun'daki süvari alayı da Harput yönüne doğru hareket ettirilecekti. Bu hususta 3. 13. ve 15. kolordu komutanlarına gerektiği şekilde tebligat yapıldı ve istekler bildirildi. Efendiler, verdiğimiz direktifler çerçevesinde kaçakları takip ettirirken bir yandan da elimize geçen bazı belgeleri gözden geçirelim. Bu belgelerin söz konusu olayı Ali Galip'in teşebbüsünü ve İstanbul hükümetinin bayağılığını her türlü açıklamadan daha mükemmel bir şekilde ortaya koyacağını zannettiğimden onların olduğu gibi gözden geçirilmesinin yersiz olmadığı görüşündeyim. Önce Dahiliye Nazırı Adil Bey ile Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'nın ortak imzalarıyla Elazığ Valisi Ali Galip Bey'e verilen 3 Eylül 1919 tarihli talimatı birlikte okuyalım. Bundan sonra Dahiliye Nazırı'nın gönderecek kuvvet ve sarf edilecek para miktarı ile ilgili olarak Babali'den çektiği telgrafını görürüz. İstanbul 906 kendisi tarafından çözülecektir. Elazığ Valisi Galip Beyefendi'ye ilgi 2 Eylül 1919 sayı 2. Arz olunmuştur. Padişahın hakkındaki yüce buyruğu bugün çıkacaktır. Bu bakımdan kesinlik kazanmıştır. Talimat şudur. Bildiğiniz üzere Erzurum'da kongre adı altında birkaç kişi toplanarak bir takım kararlar aldılar. Ya toplananların ne de aldıkları kararların bir değeri ve önemi vardır. Ancak bu durumlar ülke çapında bir takım dedikodulara yol açıyor. Avrupa'ya da pek abartılarak aksettiriliyor. Bundan dolayı da kötü etkiler yaratıyor. Ortada önem verilmeye değer hiçbir kuvvet, hiçbir olay bulunmadığı halde sırf bu abartma ve kötü etkilerden endişeye düşen İngilizlerin yakında Samsun'a epeyce bir kuvvet çıkaracakları tahmin ediliyor. Hükümetin her yere olduğu gibi size de gönderdiği malum genelgeye aykırı hareketler devam ederse çıkarılacak yabancı kuvvetlerin Sivas'ı ve oradan daha da ilerleyerek birçok yerleri işgal etmeleri ihtimalden uzak değildir. Bu da memleketin çıkarlarına elbette aykırıdır. Erzurum'da toplanan malum şahısların yakında Sivas'ta birleşerek yine bir kongre toplamak istedikleri olaylarla ilgili haberleşmelerden anlaşılıyor. Böyle 5-10 kişinin orada toplanmasından hiçbir şey çıkmayacağı hükümetçe bilinmektedir. Ne var ki bunları Avrupa'ya anlatmak mümkün değildir. İşte bunun içindir ki onların orada toplanmasına meydan vermemek gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için her şeyden önce Sivas hükümetin tam olarak güvenini kazanmış ve memleketin iyiliğine olan tebligatı olduğu gibi yerine getirmeyi azimli bir vali bulundurmak gerekmektedir. Yüksek şahsınız onun için oraya gönderiyoruz. Gerçi Sivas'ta kongre toplamak isteyen birkaç kişiye engel olmak o kadar güç bir şey değilse de yüksek dereceli sivil memurlarla komutanların, subayların ve askerlerden bazılarının da bunlarla aynı düşüncede olmaları dolayısıyla hükümetin aldığı tedbirleri ellerinden geldiğince boşa çıkarmaya ve malum şahısları güçleri yettiği kadar korumaya çalışacakları göz önünde bulundurularak güvenilir 1-200 kişinin yanınızda bulunması başarı sağlama bakımından uygun görülmektedir. Bundan dolayı daha önce yazdığım gibi oralardaki Kürtlerden güvenilir 150 kadar atlıyı birlikte alarak oradan niçin gidildiğini hiç kimseye sezdirmeden Sivas hiç kimsenin beklemediği bir zamanda vararak vali ve komutanlığı hemen ele alacak ve sayıları az olmakla birlikte oradaki jandarma ve askeriyi kullanarak toplantıya meydan vermemiş olacağınız ve orada bulunanlar varsa hemen yakalayıp gözaltında İstanbul'a gönderebileceğiniz aşikardır. Böylece kazanılacak hükümet nüfus ve otoritesi içeride macera peşinde koşanları yıldırarak bir daha bu gibi kötü hareketlerin meydana gelmesini önleyeceği gibi dışarıda da pek iyi bir etki yapacak, yabancıların asker çıkararak oraları işgal etmek konusundaki tasarılarından vazgeçmeleri için hükümetçe yapılacak müracaat ve teşebbüslere sağlam bir dayanak oluşturacaktır. Zaten Sivas halkının bazı tanınmış kimselerinden araştırılarak elde edilen doğru bilgilere göre halk bu politikacıların kışkırtmalarından, para toplamak için yaptıkları baskılardan pek nefret etmiş. Bu hareketlerin önlenmesi için hükümetçe her türlü yardıma hazırdır. Orada derhal jandarmaya yazılacak, istenildiği kadar asker bulunacağı, bunlara nüfuslu kimseler tarafından özel olarak yardım edileceği haber verilmektedir. Bu şekilde yeteri kadar hükümete kuvvetle bağlı jandarma birliği kurulduktan sonra birlikte götüreceğiniz süvarileri hoşnut ederek yerlerine göndeririz. İşte alınacak tedbirler bundan ibarettir. Bunun kolaylıkla ve başarıyla uygulanması sadece son derece gizli hareket etmeye bağlıdır. Sivas'a tayininizden hatta o taraflara gideceğinizden kendi aileniz içinde en çok güvendiğiniz bir tek kimseye bile bahsetmeyiniz. Sivas'a girinceye kadar maksadınızı yanınızdakilere bile sezdirmeyiniz. Bu başarının temel şartıdır. Bu itibarla şimdilik ailenizi herhalde orada bırakarak etraftaki aşiretleri teftiş için 5-10 gün kalacağınızı ailenize ve çevrenizdeki yakınlarınıza anlatarak hemen yola çıkıp bir gün öncesinden Sivas'a ansızın girmeye gayret etmelisiniz. Oraya vardığınızda aşağıdaki telgrafı gereken kimselere gönderip valilik ve komutanlığı ele alarak hemen işe başlamalısınız. Bir yandan da makine başında durumu nezarete bildirmelisiniz. Böylece oradaki şartlar belli olur olmaz size yine makine başında tarafından gereğine uygun tebligat yapılacaktır. Bu şekilde işe başladıktan sonra ne vakit uygun görürseniz ailenizi ve eşyanızı Sivas'a getirtebilirsiniz. Yalnız şimdi orada bulunan Reşit Paşa'nın valilik görevinden alındığı, yerine bir başkasının gönderileceği her nasılsa duyularak kendisi tarafından nezarete başvurulmuş olduğundan ve adları malum kimselerin yakında Sivas'ta toplanmak istedikleri alınan haberlerden anlaşıldığından, boşuna bir dakika geçirilmeksizin bir an önce hareketle oraya vaktinden önce ulaşmaya gayret etmeniz işin gereği olarak pek önemli ve zaruridir. Bu durum karşısında ne zaman hareket edeceğinizin ve ne kadar zamanda oraya varabileceğinizin bildirilmesi gerekiyor. Sivas'ta ilgililere göstereceğiniz telgraf şudur. Zatıalilerinin Sivas ve komutanlığına tayinleri Meclis-i Bükela, Bakanlar Kurulu kararıyla Padişah Hazretlerinin yüce buyruklarına sunulmuş ve gereği şerefle onaylanmış olduğundan hemen hareketle bu telgrafı Sivas'taki sivil ve askeri memurlardan gerekenlere gösterip vali ve komutanı üzerinize alarak göreve başlamanız ve duruma hemen bildirmeniz tebliğ olunur. 3-9-1919 Dahiliye Nazırı Adil, Harbiye Nazırı Süleyman Şefik. Ali Galip Bey bu telgrafa karşılık olarak Malatya'dan son defa şu telgrafı veriyor. Çok ivedi ve gizli, kendisi tarafından çözülecektir. Dahiliye nezaretine. Bu ayın 14. günü yeterince kuvvetli eşkıyanın peşine düşüp ve yakalanması için Malatya'dan hareket edecek şekilde gerekli tedbirler alınmıştır. Tanrı'nın yardımıyla çarpışmadan başarılı sonuç alınacağına güven buyurulsun. Yalnız yazıların cevapları ve gerekleri geciktirilmemelidir. 9-9-1919 Elazığ Valisi Ali Galip. Bu telgraftan 9-10 Eylül gecesini hükümet dairesinde heyecanlar içinde ve sabaha kadar uykusuz olarak geçiren Ali Galip'in 9 Eylül 1919 günü henüz kahramanlığının üzerinde ve Tanrı'nın yardımıyla çarpışmada başarıdan pek ümitli olduğu anlaşılıyor. Efendiler, bu olaydan ve bu belgelerden haberdar edilen sivil amirlerden Dahiliye Nazırı Adil Bey'e, komutanlardan da Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'ya güvensizlik bildiren telgraflar çekilmesinin uygun olacağı düşünüldü. Halkın dikkati çekildi.